إنها صلوات اللهم صل وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال: Pekala, kabul ettik ki hürriyet iyidir, güzeldir. Fakat şu Rum ve Ermenilerin hürriyeti çirkin görünüyor, bizi düşündürür. Re'yin nedir?
Şimdi bak, bu psikoloji herkeste var. Yani bir insan kendine layık gördüğünü başkasına layık görmediği müddetçe tam iman etmiş olamıyor yani. Yani hani bir hadis-i şerif burada nazara verdik ya, hayrun nas enfa'uhum linnas. Hayrınız insana faydası dokunandır. Hürriyeti ben yaşayacağım, başkasına ne? Ermeniler, Rumlar da bu hürriyetten istifade edecekler. O zaman onların o hürriyeti bizi rahatsız edebilir. Bu şekilde bir itiraz var burada. Aynı şey bizim için de geçerli. Şimdi biraz empati yapalım. Burada nasıl bir alışkanlığın içerisindeyiz? Bize yanlış olarak şeyler nasıl yerleşmiş? Bak, bu örnekten herkes kendini test etsin. Göreceksiniz. Hissiyatlarımızı şöyle bir nazar alalım. Bugün Avrupa'da camiler yapılıyor mu? Yapılıyor değil mi? Mühendisler Alman, Hollandalı mühendisler çalışıyor. İşçiler de öyle. Kim ibadet yapıyor da Müslümanlar yapıyor. Buna bir tahdit geliyor mu? Gelmiyor. Yeter ki ihtiyaç olsun. Avrupalılar müsaade ediyor. Camiler. Amerika'da da böyle. Peki deseler ki Hristiyanlar Taksim'e kilise yapmak istiyor. Ne olur bizde? Yürüyüşler olur değil mi? Cuma namazından sonra protestolar olur. Niye? Bu ülkeye kilise yaptırmayız. Senin dinin müsaade ediyor. Senin örfün de müsaade ediyor. Hukukun da buna müsait. O da yaşayacaksa ibadetini yapacaktır. Peki bu tepki niye? Niye bu tepki bize yerleşmiş? Dinen yok. Örfen yok. Örf dediğim yani ecdadın geleneğinde yok. O da o örfe bağlı, o dine bağlı. Kanunen de hakları. Niye biz bu tepkiyi gösteririz arkadaşlar? He? Hissiyat ve yanlış alışkanlıklar. Anlaşılabildi mi? Yani bana faydalı olanı başkasına faydasız telakki etme ve onu mahrumiyete itme. Elbette hürriyet gelince herkese gelecek. Ya bu hürriyet sadece Müslümanlara değil ki. Bahar geldi mi? Bahar bir nimettir. Kayısı da gelişiyor, dut da gelişiyor, kiraz da gelişiyor, zakkum da gelişiyor. Geven de gelişiyor. Bahar geldi mi, affedersin, ayı da uyanıyor, yılan da uyanıyor değil mi? Diğer canlılar da uyanıyor. Cenab-ı Hak diyor mu ki, şunlar vahşidir, bunları uyutmaya devam edelim. Veya şunlar zararlı, zahiren zararlı açlardı, zahiren. Bunların hayatiyetini elinden alalım, bunları çıkaralım. Hayır, hayır. Yani artılar kadar eksiler de faydalıdır. Hayırlar kadar şerler de olacaktır. Meleğin ilhamı da olacak, şeytanın vesvesesi de olacak. Hürriyet dediğim gibi herkese bir hürriyet olacak ki adalet olsun. İşte bu nasıl orada güzel bir örnektir. Herkes burada kendisini test etsin. Hizmetimizde, cemaatlerle münasebetlerimizde, ülke gündemine getirdiğimiz konularda hep tarafkir davranır. Hep bize doğru çekersek, bizim menfaatimizi nazara alırsak, sair insanların gireceği mahsurların hesabını Allah'ın indinde ödeyemeyiz biz. Allah böyle mi davranıyor? Bakın Allah'ın sünnetullah, adetullah kanunlarına. Rızık herkese midir? Rızık. İnanan inanmayan fark ediyor mu rızıkta? Yok. Şifa? Şifa da öyle. İman? İman da öyle. Tahdit etmemiş. Kim kabul ederse imana girer. İşte yaşam, hayat hakkı, küfür bile mani değil ya. Hukukta sadece işliyor, hukukta. Birbirlerine tecavüz etmeme adına, insanlığın ortak paydada buluşması adına adalet mekanizmasından başka tahakküm yoktur kainatta. Tahallagu bi ahlakillah. Allah'ın huyuyla huylanmak. İşte Allah'ın huyu bu. Hazreti Bekir Efendimiz ifk olayında yani Hazreti Ayşe validemize radıyallahu anha yapılan iftirada olayın içine giren biri de onun kölesi. Kölesi de olayı tahrik etmiş, tamim etmiş etrafa. Bunda efendisi duyuyor. Fark ediyor, doğru olduğunu anlıyor. Senin rızkını keseceğim, seni aç bırakacağım diyor. Dolayısıyla bununla alakalı ayetin indiğini ifade ediyor müfessirler. Ben onun hayatını kesmiyorum, sağlığını elinden almıyorum. Sen niye rızkını kesiyorsun? Çünkü o gibi insanlara, kaliteli insanlara davranış standartları çok farklıdır. Bizimki farklıdır yani. Bak bunlara çok dikkat edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir yere giderken bir yerin fethedilmiş oraya gidiyor da meşhur bir hadise duymuşsunuzdur. Namaz kılması icap ediyor. Kilise var. Kilisenin bir kenarında kılabilir. Önce düşünüyor sonra vazgeçiyor. Ben başka bir yerde kılayım diyor. Kilisede namaz kılmıyor, başka bir yerde kılıyor. Ya imam niye böyle yaptın diye sorduklarında ben burada namaz kılsaydım benden sonra Müslümanlar burayı camiye çevirirdi diyor. Ya zulmederlerdi. Nerede bu hassasiyet bizde kalmamış arkadaşlar. Müslüman deyince Taliban aklımıza geliyor dünyada. İran geliyor aklımıza, Filistin geliyor halimize bak işte hiç bir tane güzel örnek yok. Ne teknolojide, ne medeniyette, ne inkişafta, ne sanatta. Hep biz böyle mi gideceğiz yani? Hep problem mi olacağız arkadaşlar? Hep onlar yapacak biz yiyecek miyiz yani? Biz üretmeyecek miyiz yani? Bize yakışır bunlar ya. İnşallah üstadım da burada müjdesini devreye sokar mı? Ve fazla da karamsar olmayın. Bu gibi yani bedeller ödenecek. Biz işin doğrusunu tecrübelerle kazanacağız. Ondan sonra bir açılıma Cenab-ı Hak müsaade edecek bizim için. İnşallah o müsaadeden sonra kolay kolay o açılımı terk etmeyeceğiz. Çünkü en acı tecrübeleri içiyoruz, kullanıyoruz. Çünkü istikrarlar acı tecrübelerin sonundadır. Tecrübesiz, acı reçetesiz imkanları insanlar çabuk kaybediyorlar, hor harcıyorlar. Zengin bir babanın, evladının, babasının servetini israf ettiği gibi. Kendi kazansa, iktisatla davranır. Onun için bir baba kendi mülkünü istediği gibi tasarruf edebilir. İstediği gibi tasarruf. Tamamını da isterse ne yapabilir? Vakfedebilir. Kendi kazanmıştır. Bunda bu sır var işte. Ha, bu evladına ayırır sayırır. Ama istese tasadduk da edebilir. Kendi kazandığından dolayı. Evet şimdi devam edelim. Demek ki hürriyet herkese hürriyettir. Yani evet meşrutiyet geliyor ama dediğiniz gibi doğru. Rumlar da Ermeniler de aynı imkandan istifade edecekler. Buyur.
Ayasofya konusunda da
görüşmek. Onun özel bir durumu var. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifi İstanbul'un simgesi adına özeldir o. Anlatabildim mi? O özeldir. Onun mazisi var. Girmeyelim oraya. Bak şimdi onu da yaparken Sultan Muhammed Fatih Han figürleri yıkmamış. Resimleri kazıtmamış. Sadece bir sıva çekiyor namaza mani olmasın diye. O sıvalar şimdi inmiş, figürler çıkmış. O figürler ta Bizans'ın figürleri. Surları da yıkmamış. Bunlara bakacaksınız siz. Ama diğerlerine hiç dokunmamış. Hatta Osmanlı arazisinden, fetihten sonra kendi emriyle Hristiyan tabaya kilise yaptırdığı da meşhur Kariye'deki kilisenin tarihine bakın, fetihten sonradır. Oldu mu efendim? Evet, buyurun.
El cevap. Evvela onların hürriyeti onlara zulmetmemek ve rahat bırakmaktır.
Bitti. Bak ne güzel tarih. Zulmedemezsiniz hürriyet bizdedir diye. Senin dinin müsaade etmez. Hukukun müsaade etmez. Zulümde hayvan hakkı, insan hakkı hiç fark etmiyor ki. Hak haktır. Niye fark etmiyor? Çünkü yaratmada Allah'ın kudreti karşısında eşyanın farkı olmadığı için hukukta da fark yoktur. anlatamadım. Rüşat Hoca'nın tabiriyle. Yani Cenab-ı Hak yaratırken birle binle fazla mı meşgul oluyor?
Hayır.
Aynı kolaylıkla bir insanı, aynı kolaylıkla tüm insanları yaratır değil mi? Yaratmada fark olmayınca hukukta da fark yoktur. Dolayısıyla bir insan öldürmek, bütün insan öldürmek kadar suçtur. Ya ben bir insan öldürdüm. Ya Rabbi mesuliyet benim kudretime karşı birle bin eşittir. Senin kudretine karşı farklılık vardır. Barakayı yıkarsan para cezası olur. Apartmanı yıkarsan müebbet yersin. Niye? Apartman yıkmışsın abi. Barak olsa neyse. Bak fark oluyor yani. On başıya tokat vurdun mu böyle, bin başıya vurdun mu farklıdır. Bizim kendi aramızda hukukta işin boyutu hukukun yönünü değiştirebilir. Ama Allah'ın müeyyidelerinde Allah'ın kudreti karşısında azla çok birle bin müsavi olduğundan dolayı hukukta da farklılık olamaz. Bir hayvanın da hukukuna bir insan ne yapamaz? Zarar veremez. Evet. Bir de onlar rahat bırakmaz. Rahatlık da dini müsaade ettiği çerçevede rahat kalacaklar tabii. Evet.
Bu ise şer'idir.
Bitti. Bunu da sen kesenden vermiyorsun. Ulufe dağıtmıyorsun. Şahsi tasarrufta bulunmuyorsun. Senin dinin bunu icap ettiriyor. Ecnebilere karşı değil mi? İbadetlerinde, ticaretlerinde zulmedemezsin. Bir de serbest bırakma şeyin olacak. Alanın olacak. Evet.
Bundan fazlası sizin fenalığınıza, divaneliğinize karşı bir tecavüzleridir. Cehaletinizden bir istifadeleridir. Ha.
Eğer bunu yapmazsanız, bunu yapmazsanız, tutup bunun hududunun dışında başka iltifatlar, alakalar olursa, yani siz hududu çiğnerseniz, hak hukuk namına hareket etmezseniz, kader de onların elle sizi ne yapar? Cezalandırır. Mesela kapitülasyonlara serbestiyet gelmesi şey döneminde, Kanuni döneminde. Gerçi Sultan Kanuni, Sultan Süleyman Han benim hayatımla mahduttur demiş. Bu serbestiyet benim hayatımla kaimdir. Benim hayatımdan sonra bunu kaldırın demiş. Ondan sonra gelenler babamızın bir şeyidir, iltifatıdır, devam ettirelim demişler. Zafiyet döneminde işte o kapitülasyonlar bizim aleyhimize dönmüş. Hristiyanlara verilen fazla haklar ve hürriyetler. Senin dinin neye emretti soğudut da serbest bırak. Onun dışındaki ya cehaletinizden veya safterunluğunuzdan veya başka sebepten kaynaklanır ki onlardan gelen tecavüzü de hak etmiş olursunuz. Demek hak sadece yani olanı vermek değil, bir de fazlasından vermek de haksızlık oluyor. Burada da itina göstereceksiniz. Evet.
Saniyen.
İkincisi.
Farz ediniz ki hürriyetleri bildiğiniz gibi size fena olsun. Ha,
faraza deyin ki, düşünelim ki yani onlar hürriyetten istifade edecekler, seçecekler, seçilecekler, kaymakam olacaklar, vali olacaklar veya diyelim milletvekili olacak, başbakan da olabilecekler üstada göre. Çünkü hürriyet tanıdır mı? Tahdit koyamazsın artık. Değil mi? Senin Avrupa'da milletvekilin yok mu? Hı, var. Müslüman değil mi?
Evet.
Ha, bak oluyor. Aynı şekilde bundan da aynı haklara sahip olacak. Faraza düşün ki sizin dediğiniz gibi zararlı dahi olsa, zararlı bile tevehüm etseniz, seçme seçilme hakkını bunlara verip, zaten basit bir iki hakları kalmış. O da bir tanesi bu işte, evet.
Lakin yine biz ehli İslam zararlı değiliz.
Ya 1909'da bunu söylüyor arkadaşlar. Biz daha yeni Kürtlere konuşma hakkını verdik ya. İnsaf edelim ya. Yani bu ne bu devletin strateji? Nerelere kadar sürünmüş bizim adamlarımız ya? Ya Üstad 1909'da Hristiyanlara açtığı kapı, açılıma bak şu açılım. Bu da bir açılım. En kapandığı dönemde Üstad açılım açılım işte budur. Şu ufka bakın ya. Eğer o zaman da devlet bu kayda ve kurallara uysaydı Avrupalılar bizim başımızda 50-60-100 yıldır boza biçiliyor ya. İflahımızı söküyorlar ya. Azınlıklar azınlıklar diye. Kaldırmadık bunları gündemden. Hadi onlar azınlık. Azınlık tabiri de çok ayıp bir şeydi esasında. İnsan neticede bunlar. Azınlık demek de doğru değil. Ya kendi vatandaşlarımıza tahdit getirmişiz ya. Kendi vatandaşlarımıza ya. Nereye koysan abi sakat bir sistem işletmişiz. Kasıtlı. Ümmeti milleti birbirine kırdırmak, düşürmek için yani. Aradan da birileri bak biz size lazımız ha. Bak siz birbirinize giriyorsunuz. Görüyor musun? bizim kutsallığımız, bizim varlığımızı mutlaka nazara alın diye o derin güçler her zaman kendini gündemde tutmak için kasıtlı olarak bu ümmetin arasında böyle fitneler sokup adamın dilinden, giyiminden, isminden ne alakası var bu işin ya? Hiç mi insaf merhamet yok sizde? Allah lisanların farklarını ayet olarak bir söylüyor. Velsinetikum velvanikum. Renkleri değiştirebiliyor musunuz? Irkları değiştirebiliyor musunuz? Huyları, lisanları niye değiştiriyorsunuz? Farkı ne? Lisanların farklılığı benim bire ayetlerimdir diyor. Ayetle oynuyorsun. Zulmettiler bu millete. Zulmettiler, kahrettiler bu milleti. Kasıtlı yaptılar bunu. Bak şimdi rövanş alınıyor işte. Yazık, günah. Gerçi onlar çekti, biz de çektik. Bu zulüm sadece Kürtlere yapılmadı ki. Türklere de yapıldı İskilip Latif Hoca. Ve dahi onun emsalleri. Yani bir sistem kurmuşlar kafalarından. Sisteme, bakın bu sisteme uymayan sağcı, solcu, Kürt, Türk, Laz, faşist, kapitalist dinlememişler. O şablonun dışında kılan herkesi imha etmişler. Hadi Bediüzzaman zulmettiniz. Çetin Emeci niye öldürtüyorsunuz? Uğur Mumcu'yu niye öldürtüyorsun kardeşim? Bakın dikkat edin. Bak bunlar çok önemli şeylerdir. Bediüzzaman'a zulmettiniz. Seyit Rıza'yı niye idam ediyorsunuz? Biliyor Seyit Rıza'yı değil mi? Tanıyorsunuz. Tunceli. Eski adı? Dersim. Alevi vatandaşların dedesi ya. Onu niye idam ediyorsun kardeşim peki? Bari ondan istifade edin daha. Evet. Bak o zaman işte açılım budur. Kimsenin telaffuza tahammül edemediği konuları üstad devlet adamlarına fikir olarak empoze ediyor. Açın bunların hürriyetini, korkmayın diyor. Verin bu insanlara hürriyet. Hürriyetten zarar gelmez. Baskıdan zarar gelir. Tahakkümden zarar gelir. Cebir ve zorlama muti ruhlara isyankar yapar. Azgın nefsin yularını yumuşaklık çeker. Yumuşaklık hürriyet ve demokrasidir. O ortamda idare ettiğin adam lider olur. Baskı ile idare ettiğin adam mukallit olur. Aklı fikri gelişmez. Senin dediğini yapar. Zarar meydana, hata meydana getirir. Bırakın düşünsün insanlar, bırakın konuşsun insanlar. Senin dinin buna müsaade ediyor. Peygamberi tebliğe göndermiş. Anlatıyor davasını, mucize de gösteriyor. Ayık en büyük mucize ayın ikiye parçalanması. Ben şakkal kamer. Ne diyor müşrikler? Yetimi Ebi Talib'in sihri semayı da tuttu. Sihir diyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani Mürşid Ekmel, değil mi? Üstad-ı Azam, bu meselede bizim liderimiz, rehberimiz tebliğde. Siz mi isterinler, ister inanmayın diyeyim. Şimdi kendimi şöyle bir empati yapın. Bir adamı kalkıyorsun, anlatıyorsun. Adam haline diyor, git kardeşim diyor. Sen ne köylü ne kasaba ya, bir daha benden görüşme. Ne oldu ki ya, sen kimsin ki? Kabul etmez ya. Niye rahatsız oluyorsun? Peygamberin rahatsız mı oldu ayı ikiye? Bir daha ayı ikiye parçalama. Ağacı ikiye parçalama. İflahını sökerdik adamın, Allah korusun. Lan ağacı ikiye böldüm, hala direniyor. Şu adama bak ya. Adam ağacın odunlu adamın başına kırardık ya. Ayı ikiye parçalanıyor ya. Gene de kabul etmiyor. Siz bilir. İsterinler ister inanmayın. Din hürriyeti, vicdan hürriyeti, konuşma hürriyeti, düşünme hürriyeti. Düşündüğünü ifade etme hürriyeti. Peygamber'e böyle bir hak bize mi verilecek abi? İşimize bakalım arkadaşlar. Bazen konumuzu Allah'ın işine karışmak diye dinsiz şeytan gelir diyor. Allah'ın işine müdahale eden dinsiz şeytan. Vazifeni yap, ilahi vazifeye karışma. Evet.
Abi bazı peygamberler demiştir, benim onların kavmin arasında ayır diye. Onlardan uzak durmuştur kendini, onlardan istina etmiştir.
Şimdi o da şöyle bir şey. Yani artık kader hükmünü icra edecek. Anlatabildim mi? Yani artık musibet gelecek. Orada dikkat edersen, yani Cenab-ı Hak bela ve musibet verdiği kavimlerdeki suç unsuru zulümdür. Küfür değildir. Küfür imtihandır. Allah küfre girdiğini helak etse imanın bir esprisi kalmaz. Bak dikkat edin. Küfür kıyamete kadar devam edecek. Küfür devam eder, zulüm devam etmez diyor bak. Zulmü kesiyor Allah. Zulmeden kavimleri helak ediyor. Küfürle kalsalar imtihan. Ahirette hesabını görecek. Küfre zulme ekleyip de peygamber öldürmeye geliyor. Değil mi? Telef ediyor etrafı çevreyi. İşte hak ediyorlar. O zaman ayır diyor ya Rabbi. Beddualar, peygamberlerin bedduaları o hikmete memlidir. Ortak payda zulümdür. Ha küfür değildir unutmayın. Küfre musibet gelmez. Küfre musibet ahiretteki. İmana da şey gelmez. Semadan altın yağmaz. Onun da mükafatı iner de cennette. Ama zulüm, bak devlet insan inancına karışıyor mu? Karışıyor mu devlet inancına? Yok. Irkına, düşüncesine? Hayır hayır. Ama zulmüne? Bir veli komşunun kapısını kırsa ne yapar devlet onu? Elinden öperek hapse sokar. Elinden öper, buyurdur.
Tabiattaki bu depremler gibi şeyler de zulümden mi geliyor yoksa?
Sadece zulüm değil o. Onu anlattık. Deprem bahsine girmeyelim şimdi. Yani o üstad diyor ya, büyük bir unsuru niye Allah musallat ediyor yani? O büyük unsuru musallat edince birçok işler de oluyor. Yani adam umreye hacca gitmiş, maksadı hacca gitmek. Diyor hacca giderken bana bir saat getirir misin? Olur getiririm. Adam saat almak için hacca gitmiyor. Ya ibadet için gidiyor, saat de alabilir yani. Depremin çok büyük maksat ve gayeleri var. İdeolojik gayeleri var, ekonomik gayeleri var. Terbiye noktasında var, Allah'ın azameti noktasında var. Var, var, var. Çok saymayalım. Yani uzmanlarına sorunuz anlatsınlar. Şart. Deprem şart. İnsan bazen hapşırmıyor mu? İnsan bazen her zaman titremiyor mu? Hareketsiz bir şey var mı kainatta? Devamlı rasathanelerde ibre çalışır. Devamlı. Harekettir, o olacak. Köprünün hareketi gibi. Bir anda da hapşırıyor dünya insan gibi. Oluyor arada bir daha. Hapşırınca da burunun etrafındaki yapılanmalar gidiyor. Niye buraya bina yaptın kardeşim? Sağlam yerler varken. Anlatabildim. Ama Allah depremi onun için vermiyor. Depremin çok büyük maksatları var. O işi yaparken de şu Van'ı Erciş midir? Erciş'i şöyle bir kulağını çek de gel o işi yaparken. O anlamadır yani. Buyurun.
Çünkü içimizdeki Ermeniler 3 milyon olmadığı gibi gayrimüslimler dahi 10 milyon yoktur.
Anlaşıldı mı? Şimdi o zaman Osmanlı 20 milyon Osmanlı. Yani şey altında, sömürge altındakilerini hesap etmezsek 20 milyon. 20 milyon Osmanlı'da 3 milyon kadar Ermeni var. Oldu mu?
En fazla.
En fazla. Gayrimüslimlere göre toplam 10 milyonu zor buluyor. En fazla bu kadar. Şimdi üstad bak nereye işi getirecek. Evet devam et.
Halbuki bizim milletimiz ve ebedi kardeşlerimiz 300 milyondan ziyade iken.
Şimdi bizim içimizde 3 milyon Ermeni var. Gayrimüslim var diyelim. Ortalama rakam budur. Osmanlı'nın ise 300 milyon Müslümanı ve kardeşi, karındaşı ecnebilerin tahakküm altında. Bizim tahakkümümüz altında kaç kişi? 3 milyon. Hı hı. Müslümanlardan 300 milyon sömürge. Rusların, İngilizlerin tasarrufu altında. Evet.
Bunlar 3 müthiş kaydı istibdad ile mukayyet olur.
Şimdi bizim 300 milyonu idare eden, tahakküm eden Ruslar ve diyelim şeyler, İngilizler ve Avrupalıların bunlar üzerinde üç kuvvetli kayıtları var, bağları var. Üç şekilde bağlamışlar. Bir tanesi, devlet olarak zulmedebilirler. İki, örf ve gelenek millet olarak zulmedebilirler. Üç, din olarak zulmedebilirler. Müsait bunların bu durumları. Yani onların Hristiyanlık ve Yahudilikleri neyse, hangi dine mensuplarsa, böyle koruma, adalet, şefkat beklemeyin. Dinen zulmedebilirler. İki, hukuken de zulmedebilirler. Hukukları da müsait. Çünkü hukukların çoğu zaten zalimane. Dinlerinden kaynaklanıyor, örflerinden. İki, millet olarak da örfen de bizimkilere zulmedebilirler. Evet.
Bu üç kayıt da.
Bu. Üç kayıt bu. Zaten diyecek herhalde. Evet.
Ecnebilerin istibdadı manevilerin tahtı esaretlerini de ezilirler.
Ha, bu üç kayıtla eziliyorlar. kanunen zulmediliyorlar. Dinen hayat hakkı yaşanmıyor. Dinlerine müsaade etmezler. Milletleri de ne yapar? Dışlarlar. Ellerine geldi zulmetmeye çalışırlar. Evet.
İşte hürriyetimizin bir şubesi olan gayrimüslimlerin hürriyeti. Ha,
meşrutiyet geldiği zaman biz hürriyete kavuştuğumuzda gayrimüslimler de hürriyetine kavuşacak ya.
Evet.
Evet.
Bizim umum milletimizin hürriyetinin rüşveti.
Aha. Siz bu 3 milyonun ayağından şu ipleri, bağları çıkarın. Bizdeki de çok güçlü bağlar değil. Yani bunlar bizim tasavvufumuzdaki Ermenilere ve Rumlara, Hristiyanlara dinen zulmedemeyiz. Komşum hakkı var. Dinin müsaade etmez. Bir kere zulmetmez, edemezsin sen. Hatta bizim dinimizde gayrimüslimin hakkı daha önemlidir. Hı. Müslümanın hakkında. Neden? Ahirette becaiş olmuyor ki. Yani Müslümanın hakkı olsa Cenab-ı Hak diyecek ki sen bunu hakkına ver, ben seni cennete koyayım. Gitmişsin, cennetlisin, Hristiyanın senden alacağı var. Cenab-ı Hak diyemez ki hakkında da seni cennete giremiyor onlar. Dünyada hesaplaşmak mecburiyetindesin. Onun için Hristiyan hakkı daha önemlidir. Anlatabildim mi? Şimdi o zaman ne oluyor? Bunlar da bizim tahakkümümüz altında. Biz bunlara dinen zulmedemeyiz. Örfen de zulmedemeyiz. Yani ta eskiden beri komşu olmuşuz, beraber yaşamışız. Onlar bizim Ramazanımızda bize itaat ederler, oruçlarını yemezler açıktan ayıp olur diye. Böyle de bir örfen beraberliğimiz var. Örfen de biz zulmedemeyiz. Öyle değil mi? Bir kalıyor kanunen o da basit seçme seçilme haklarını vermiyorsunuz. Verin üstad bu hakkı da diyor. Korkmayın. Seçsin ve seçilsinler. Bu hakkı vermekle 3 milyon riyasetinize, reisliğinize şerik ederseniz, ortak ederseniz 300 milyon İslam aleminin 3 kuvvetli bağla bağlanmasının açılmasının rüşveti olacak diyor. Acilen 3'ü veren acilen 300'ü karana zarar etmez diyecek. Yani koç gelecek yerden tavuk esirgemeyin. Bunu önce siz yapın diyor üstadımız. Hiç beklemeyin. Nasıl bir ufuk ama. Tabii can. Evet.
Ve o kayıtların anahtarıdır.
O kayıtlar değil mi? İslam aleminin, 300 milyon İslam aleminin kuvvetli kayıtların anahtarı sizde. Açın, onlar da açsınlar. Evet.
Ve ecnebilerin bizim duşumuza çöktürdükleri,
baskı olarak uyguladıkları
müthiş istibdadı manevinin rafiidir.
Tabii artık yeter ya, temcid pilavı gibi şunlar bunlar diye iflahımızı söktüler ya. Yani kaldırın, bunların bir mahsuru yok ki. Boşu boşuna gündemi geliyorsunuz diyor üstadımız.
Evet, Osmanlıların hürriyeti,
yani meşrutiyeti ilan etmesi
koca Asya tarihinin keşşafıdır.
Müthiş bir şey. Asya'nın kurtulmasına sebebiyet verecek. Kader Osmanlı'yı saltanattan alıp yerine meşrutiyeti getirmişse Allah'ın bir planı var. Ya insanlığı hürriyete kavuşturacak, insanlığı baskıdan kurtaracak, zulme engelleyecek Allah. Burada kimi kullanıyor önce? Osmanlı Devleti'nin meşrutiyete girmesini kullanıyor. O bütün dünyadaki zulümlerin ve tahakkümlerin ortadan kalkmasının başlangıcı olacaktır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın böyle bir adeti var. Yani çok mühim bir geleneği, yanlış bir şey ortadan kaldırırken önce ne yapıyor? Onunla ilgili vasıflı bir insanı imtihana tabi tutuyor. Bak Peygamber Efendimiz'in üzerinden bu tatbikat yapılmış. Eskiden evlat muamelesi, evlatlık edinme, evlat alma bir adetmiş Araplarda. Hatta bir adam bu benim evladım dediği an onun hakiki evladı gibi oluyor. O onun hakiki babası, onun hakiki annesi. Hatta ona miras da düşüyor. Ha böyleymiş. Ama Allah bu sistemi kaldıracak. Bunun suistimalatı çok. Böyle Araplarda da böyle bir adet var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü İslamiyet'ten evvel bu adete uyma adına Hazreti Zeyd'i kendine evlat olarak ilan etmiş. Çünkü Hazreti Zeyd dayısını, amcasını, babasını dinlemeyince ben peygamberimin yanında daha rahatım. Beni götürmeyin. Diyorlar evladım sen köleliği mi tercih ediyorsun? Biz seni alıp götüreceğiz. Evet diyor ben daha rahatım. Peygamber Efendimiz muhayyer bırakıyor Aleyhisselatü Vesselam. Benim akçeye ihtiyacım yok paraya. Zeyd'i çağırırım. Sizi tercih ederse götürürsünüz. Beni tercih ederse bırakmam diyor. Geri Zeyd. Bunları bunlar benim tanıdığım. Çünkü ola ki adamı geri kaçırırlar. Orada peygamber zekası işliyor. Bu benim amcam, bu benim dayım. Bunlar seni götürmeye gelmiş. Ya Resulallah ben seni kimseye tercih etmem diyor. O zaman sen de benim evladımsın diyor. Gidip işte Beytullah yanında oluyor, evlat olarak ilan ediyor. Ama daha ayet gelmemiş. İşte onun öz evladı oluyor mu örfe göre? Hazreti Zeyd'in hanımı peygamberimizin neyi olur aleyhissalatü vesselam? Gelin olur değil mi? Resul-i Kibriya kendi hayatında kendi akrabasıyla yani Zeynep validemizle Zeyd'i evlendiriyor. Oldu. Oldu gelini mi? Allah şimdi bu evlatlık müessesesini kaldıracak. Bak şimdi. Ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Önce Zeyd'le arasını açıyor. Hanımının. Allah yapıyor bu işleri. Sen asil değilsin. Ben Kureyş'e bağlı bir kadınım. Sen bir azatlı kölesin. Manevi uyumsuzluk meydana geliyor. Ya Resulullah diyor ben hanımı boşayacağım. Sakın ha diyor. Basiretiyle fark ediyor. Yani onun ileride kendi hanımı olacağını Resul-i Kibriya biliyor. Onun o yeteneği, zekası peygamber hanımı olmaya liyakatli. Ama bunu gönlünde saklamış. Bunu ifade edemiyor kimseye. Korktuğu başına gelecek diye endişe taşıyor. Sakın ha diyor. Bir müddet daha gidiyor. Gene olmayınca boşuyor.
O şeyi Hazreti Zeynep mi diyor yoksa Zeyd mi ben...
Zeyd diyor.
Yani Hazreti Zeynep mi ben Kureyş'ten asilim,
tabii,
evet. Zeyd de böyle bir şey ben sana layık
değilim. Yok o diyor o. He. Hanımdan geliyor. Neyse boşuyor. İddeti dolunca Cenab-ı Hak ve zevvecna keha ayet var. Zeynep'le evlen diyor. Bak şimdi imtihana. Tabii canım gelini evlendirecek Allah bu arkadaşlar. Bir peygamber bunu çok zor yani o zaman. Töreye bakın, örfe bakın, geleneğe bakın o zaman. Mahcubiyet içerisinde. Kaldıracak ya o sistemi. Araplar ileri geri konuşuyor, müşrikler. Çünkü diyor, birinizin diğerine evladım demesi, onun hakiki evladı olması anlamına gelmez. Sure tabi demektir. Bundan sonra evladım dediklerini asıl babalarıyla çağırın. Resulü gibi evladım dedikten sonra Hazreti Zeyd bin Harise değil, Zeyd bin Muhammed denmeye başlanmış. Sonra ayet gelince Zeyd bin Harise'ye geri dönüyor. Hanımını da Resulü gibi kendine hanım yapıyor. Eğer diyor Hazreti Ayşe validemiz, Resulü Kibriye kendine gelen ayetleri saklasaydı bunu saklardı diyor. Onu çok mahcubiyet içinde yapmış yani. Ama o sistem öyle kalkıyor işte. Şimdi Cenab-ı Hak da dünya bir hürriyet getirecek. Zulmü kaldıracak. Kimi kullanacak burada? En güçlü devlet adaletle idare ettiği halde demokrasiye geçiyor. Meşrutiyet ilan ediyor. Diğer insanlara örnek oluyor. Diğer milletlere, devletlere örnek oluyor arkadaşlar. Evet.
Evet, Osmanlıların hürriyeti. Heh,
bak diyor zaten.
Koca Asya tarihinin keşafıdır. İslamiyetin bahtının
miftahıdır.
İttihad-ı İslam sulhunun temelidir.
Bak, ikisini gördük, birini de göreceğiz. Koca Osmanlı'nın demokrasiye geçmesi, meşrutiyete geçmesi bir. Asya'nın
tarihinin keşafı. Bitti.
Asya kurtuldu mu? Türkiye Cumhuriyeti hürriyetlerine kavuştu mu? Komünizm gitti mi? Onu diyor işte.
Sömürgelikten kurtulmak manaları.
Tabii. Bak gitti. Komünizm de gitti. Tutmuyor artık. Yani şey gittiği gibi, Çarlık Rusyası gittiği gibi komünizme de tahammül edemedi bu insan. Komünizm de dayanamadı hürriyet hareketlerine. Ondan sonra
İslamiyet'in bahtının miftahı.
İslamiyet'in gelişmesinin anahtarları budur. İslamiyet gelişecek, hürriyetle gelişir. Baskıyla, tahakkümle din gelişmez. Müslüman da gelişmez. İşte İslam alemi bakın. Baskı var. Hepsinin başında bir adam oturmuş. Ne maddi ne de manevi terakki. Buyurun işte. Buyurun. Irak ne halde? Var mı bir maddi gerek? Petroldan başka bir şeyleri var mı? Hep dünyaya bağımlı yaşamış. Gene biz apar topar bir şeyler yapıyoruz. O da hürriyet sayesinde. Cumhuriyet sayesinde. O olmasa biz de bir Suriye'nin parçası gibi olurduk. İki, manen perişanlar. Buyurun. Devletler, milletler birbirine giriyor. Ülkelerin ellerinden arıyor. Nerede bunların Gaziantep'leri? Tikrit miydi o adamın öldüğü yer? Gazi Tikrit'leri yok mu? Nerede Kahramanmaraş'ları, Şanlıurfa'ları yok mu bu milletin? bitmişler ya. Ülkesini korumaktan aciz bu adamlar ya. Maddi ve manevi bitirmiş adamları. Neyi bitirmiş? Baskı. Benim gibi düşüneceksiniz, benim kadar yaşayacaksınız veya benim gibi olacaksınız. Benim dediği de yani ne kadar tahdit etmiş o kadar. Evet.
İttihad-ı İslam surunun
bitti.
Temeli.
Oraya doğru gidiyoruz. Bu zalimler baştan gidince milletlerin seçtikleri inşallah bir araya gelip demek ki İttihad-ı İslam'ın, İslam'ın bahtının miftahı, Asya'nın kilitlerinin açılması nereye bağlıymış? Ha, o meşrutiyet. Demek meşrutiyetin ne kadar hikmetleri var. Hı hı. Bu meşrutiyetin aleyhinde bulundular işte.
Bu meşrutiyette o kayıtlar tamamen çözülmüş oluyor mu? Yani uygulama olarak.
Başında farklı olarak. İnsanlar tabii bilmiyorlar. Üstad ufukla bunu anlıyor veya bildirmekle biliyor. İlk baktıklarında bu hürriyete gavur icadı demişler. Hı. Hürriyet cehennem, cehennemden gelen ateş gibidir. Küffarın vasfıdır. Biz ondan da hür olamayız. Üstad yalnız başına gidip beylere, ağalar hürriyete anlatıyor. İşin başını koparmayın. Evet. Üstadın hürriyete bakışına bak. Onların demokrasiyi değerlendirmesine bak hele. Biri Anya, biri Konya diller ya. Biri Sera, biri Süreyya. Evet.
Yani o hürriyeti uygulayanlar noktasından diyorum. Bunlar
hiç da düşünemezler. Hiç alemlerinde. Onlar sadece menfaatlerini düşünüyor. Ama kader plan yapıyor şimdi.
Kader uygulama sahasında şu anda onlar açılmış durumda mı yani? Onu
açılıyor işte. Şu anda açılıyor. Ama onlar istifade edemezler. Niye? Hürriyet uygulayanlar kendi amaç ve gayelerine göre hareket ettiler. Oldu mu? Aha. Kendi şuurlu olarak bu işi yapsalardı. Üstad gibi ufukla yaklaşsalardı istifade ederlerdi. Evet.
Sual.
Tabii aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen yani Türkiye'deki hukuk da buna müsait olmasına rağmen hala mesela azınlıklarla ilgili veya diyelim ki hürriyetlerle ilgili yani çok büyük eksiklikler var.
Tabii menfaat.
Bunlar bilerek mi?
Bilerek. Hepsi menfaate yönelik. Bak çıkıyor ortaya işte. Çıkıyor ortaya. Şimdi mesela İttihat Terakkiciler niçin ihtilal yaptılar? Abdülhamit Han'ı niçin tahttan indirdiler? Hı? Hürriyeti getirmek için değil mi? Hı. Öyle demediler mi?
Evet.
Abdülhamit Han'ın kendilerinin tabiriyle yaptığı istibdanın 10 mislini onlar bu memlekete yaptılar. Niye? Ya bu imkan elimize geçmişken niye bu millet hürriyet verelim ki? Böyle bakın olaya. Ondan sonra gel cumhuriyete. Cumhuriyetçiler niye geldiler bu ülkenin başına? Cumhuriyet bak cumhuriyet rejimi diyoruz değil mi? Ne zaman cumhuriyet rejimine şöyle kadem ayak bastık?
50'de.
Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? 23. Peki gelen insana niçin bu memlekete hürriyet getirmediler? Padişah'tan ne farkları vardı? İstiklal mahkemelerinde önce öldürün, ondan sonra gerekçeli kararı yazın diyorlardı. Hani hukuk? Hı. Niye? Saltanat ya, padişahlık kim bırakır ya? Sen hangi amaçla gelirsen gel. Biraz da bu nimetten ben istifade edeyim. Gene millet geri planda. Hep kendilerinin namına geldiler canım. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Adı ne? Komünizm. Ondan sonra bak dikkat edin. Her gelen kademe kademe zoraki. Bilerek şuurlu kimse devir teslim etmedi. Bizde de böyle ha. Bizde de hangi amaçla gelirsek gelelim bir miktar bu nimetten biz istifade edelim. Hele sonra bu işe bakarız. Hep geciktirdik anayasayı. Ondan sonra hakları, hukukları. Hala da bazı noktalarda direniyoruz yani. Evet, buyurun.
Haşiye 44 sene sonra söylemesi lazım gelen sözleri o zaman söylemiş.
Anlayamıyorlar tabii. 44 yıl sonra gelenler ancak bunu anlayacak diyor üstad. O zaman söylüyorlar. Bediüzzaman nerelerde geziyor? Nasıl toz pembe görüyor bu alemi? Ya bu alem dirilir mi ya? Dirilir evet. Yani bir kış mevsimi görün. Palandöken Dağı'nda Erzurum'dasınız. Tam ocağın ortasında doğmuşsunuz. 20 yaşındasınız ama. Doğdunuz 20 yaşında. Akıl. Biri diyor ki ya bir gün gelecek bu karlar kalkacak. Nereye kalkacak? Kim bu? Nereye kürüyecek ya bu karları? Kalkar merak etme. İnanmam ya kalkacak. Ya yerlerinden bostan gülistan mümkün diye adamı inandıramazsınız arkadaşlar. Niye? Güneş görmemiş, bahar görmemiş adam. Ne bilecek mevsim değişecek, bir güneş doğacak, karlar eriyecek. Üstad da dedi, ümit var olunuz. İstikbal inkılabı en yüksek yüksek İslam'ın sağda solacak. Bakmışlar garip garip. Ya kar eriyecek, güneş doğacak kardeşim ya. Sen yapmayacaksın bunu ya, otur aşağıya. İnsan bazen kendinden zannediyor da haddini çok açıyor yani. Bir Erzurumlu, var mı Erzurumlu burada? Rahat konuşur, o iyi. Bir Erzurumlu böyle takside anlattım, burada anlatayım. Şey olmuş, tarikata da girmiş biraz böyle maneviyat inkişaf ediyor. Köyünden çıkmış, umreye gidecek. İlk defa köyden çıkıyor. Tabii teknoloji gelişmiş dünya. Köydeki adet yok şehirlerde. Gitmiş bakmış Suudi Arabistan'da elini altına koyuyor, musluklar akıyor. Ya Rabbi demiş, suyu bana masakar etmeye başladın. Onu kenden zannediyor. Hay ya Rabbi demiş ya. Tahmin ediyordum bu kadar olmazdı yani. Sular akıyor elini uzatın. Otelde yaklaşmış merdivenler yürüyor. Ola demiş ya Allah Allah. Ya merdivenler de bana hitaat ediyor. Bak yürüyor ya, yorulmadan çıkmış adam. Gitmiş Medine-i Münevvere'ye, Mescid-i Nebevi'ye erkenden güneş doğunca elini dua ediyormuş. Kubbe yürümesin üstten. Allah Allah demiş, semayı da musahhar ettin. E demiş, biz olduk yani. O havayla Ravza-i Mudahhare'ye gelmiş, elini bükmüş, demiş ya Resulallah, hele bak ki kim geldi. Polis bir jop vurmamış mı? Ne dikiliyorsun burada diye. Orada çok bekleyenleri kovalıyorlar. Jop edince her şeyi hayal olduğunu anlamış. O jop şeyden zannetmiş han. Tokatı. Ya haddimizi aşmanın anlamı yok arkadaşlar. Buyurun. Bunu yeni mi duydunuz?
Evet, bu yeni.
Peki. Buyur.
Modern şey diyor, maşallah.
Ama güzel bir mesaj yani. Evet, buyur.
Erzurum'ya ithafen de güzel oluyor.
Yani şimdi kendi yapacağınız, sistem gelişecek ya, sen ne konuşuyorsun ya? Yani üstad bir müjdeyi veriyorsa, bana bakma, kendimize bakmayalım. Kader bunu tensip etmiş, sebeplerini hazırlayacak. Hayali konuşmuyor ki yani. Ha bak çıkıyor dedikleri. Evet.
Sual, nedir o üç kayıt ki istibdad-ı manevi onunla alemi İslamiyeti kaydetmiştir?
Kaydetmiş. Nedir o üç kayıt? Bak şimdi. Evet.
El cevap, mesela Rus hükümetinin istibdadı.
Bir kayıttır. Hükümet olarak istibdadır. Kanunen yani. Hükümet kararlı Müslümanlar ezer. Evet, bir.
Rus milletinin tahakkümü de diğer bir kayıt.
Millet olarak bizi sevmezler. Fırsat buldukça zulmederler. Kontrol edemezler. İki.
Adat-ı küfriye ve zalimanelerinin tagallübü de üçüncü bir kayıt.
Zaten dinsiz bir millet. Müsaade etmeyecek hani dinine, imanına. O da üçüncü bir kayıt. Görüyor musun? Rusya'da üç büyük kayıt diye anlattık ya. Evet. Tam Rusya'da üçü bir de. Rusya'da epey Müslümanı sömürgesi altına almış. Evet.
İngiliz hükümeti gerçi zahiren müstebit değilse,
görünüşte kanunlara riayet edilen eden bir devletse de
milleti mütehakkimedir.
Milleti zulmedebilir. Millet, İngiliz milleti, evet.
Adatı dahi mütegallibedir.
Adetlerine uyarlar. Adetleri size, sizin üzerinde baskın unsur olarak kullanılabilir. Evet.
Bu yani tarihte özellikle bu iki mi? Yani Fransa'da var veya
tabii Avrupa'da bu ikisi var ağırlıklı. Rusya'da üçü de var. Bir de bu sefer dinsizlik var ya, dinsizliğin ayrı bir tahakkümü var.
Yani Adem-i İslam devletlerine tasallut eden diğer ülkeler de var. Yani burada iki tane sayılıyor.
İki tane, ya diğerlerine de işte bu iki, yani ya iki kayıt ya üç kayıt. Rusya'da üç kayıt, Avrupa'da iki kayıt. Çünkü dinlen onlar dini bir kaydı ve kurallar olmadığından dolayı, yani bir işte dininden dolayı Müslümana zarar vermeyebilir ama kanunla yapabilirler bu işi. Devlet olarak iki, örf ve gelenek açısından rahatsız olabilirler. Evet.
Yani İş, burada niye İngiliz'i söyledi de Fransız...
En fazla İngilizler. İngilizler şey yapmışlar ondan dolayı. Tahakküm altına almışlar. Bir de diğerleri İngilizlerin sayesinde. İtalyanlar tabii, onlar işin başında. Evet.
İşte size Hindistan bir bürhan.
Bir bürhan.
Ve Mısır yarı bürhandır.
Tamam, anlaşıldı değil mi? Mısır İngilizlerin tasarruf altında kalmış. Yarı bürhan diyor. Evet.
Binaenaleyh milletimiz ya 3 veya 1,5 kayıt ile mukayyettir.
3 kayıt dediği Rusların tasarruf altında olanlar, 1,5 kayıt dediği İngilizlerin.
Buna mukabil.
Buna mukabil. Bak.
Bizim gayrimüslimlerin ayaklarında yalnız bir yalancı kayıt.
Bir de yalancı kayıt. Bir tane. Devlet olarak sadece seçme seçilme haklarını veremiyoruz. Onlar da bunun için kıyameti koparıyorlar. Verin. Bak şimdi azınlıkların hakları, şeyler de işin içine girdi. Vakıfları falan. Verecekler, versinler. Hakları. Burada direnmenin anlamı yok. Hakuka muhalefet ede de galibiyet olmaz ki. Allah'ın müsaade ettiği kanunu sen tahdit edemezsin. Ettin mi işte böyle bedeller ödersin. İnsanlık namı hesabına, insanlık namı hesabına hak hukuk neyse onu uygulama mecburiyetindeyiz. Din noktasında dedik, örf noktasında bizde zaten kayıtlar yok. Devletin de sadece kıyamet kopardıkları nokta, bunlar seçsin ve seçilsin. O noktada ne yapıyoruz? Açlar önlerini açmamız lazım, evet.
Ona bedelen çok nazlarını çektiğimiz
tabii,
gibi...
Sırf bununla tahdit getirdiğimiz için Avrupalıların, Amerikalıların bizim ülke hakkında kota uygulamaları, baskı yapmaları da çok şey, bedeller ödüyoruz. Hı. Evet.
Onlar neslen ve serveten ziyadeleştiler.
Bak buna rağmen onlar ne yapıyor? Neslen ve serveten nesil olarak arttılar, zenginlik olarak da arttılar. Şimdi daha yeni yeni devir teslim ediyoruz. İstanbul'da bazı sanatları, ziraatlar, ticaretleri şeyden devralıyoruz. Ermenilerden, Rumlardan. Buna kadar bu işler onlar yapıyordu. Bizim esamemiz okunmuyordu. Evet.
Biz bir nevi hizmetkarlık olan memuriyet ve askerlik cihetiyle servet ve nesilce aşağıya düştük.
Tabii. Biz memurluğa el attık. Memurluk yaptık. Nefsimize kuvvet verdik. Gururumuz okşadı. Memur çünkü. Anlatayım. Bunun amirlik makamları memur değil, sadece emre tabi olan umumi olarak konuşuyor. Yani diyelim kademeden başbakana kadar nedir üstad'a göre? Memurluktur. Bu gurur enaniyeti mucib şeydir. Diğeri ziraattır, sanattır, ticarettir. O da garibanlık gibi. Halbuki bir memleket ukde-i hayatiyesi bu üç şeydir. Bu üç şey Hristiyanların, İngiliz şeylerin, Ermenilerin, Rumların elinde. Biz de bu ikide memurluk yapınca, ukde-i hayatiye bunlarda olunca memleketimizde onlara hizmetkar gibi olduk. Tamam mı? Sen ne kadar milletvekili olursan ol. Şeyin, zenginlerin sözünü dinleme mecburiyetindesin. Sen ne kadar güçlü olursan ol. Ziraatçıların sözünü dinleme mecburiyetindesin. Bak şeyde Fransa'da ziraatçılar işi bitirdi. Türkiye aleyhindeki mevzuda. Ayaklandılar adamlar. Siz bu şeyi yasayı geçirirseniz bizim ticaretimiz ne olacak diye çok büyük bir kütle ziraat yapanlar Fransa'da rey kullanıyor. Üstadın dedikleri hep bilimsel şeyler arkadaşlar. Tersi olacaktı. Sanat ticaret ziraat bizde. Onlar ta kademe başbakanla onlar gelip gelebilirdi. Hiç korkmayın çünkü diyecek zaten birazdan. İşin ukde-i hayatiyesi bizde.
Fikri milliyet hürriyetin pederidir. Yine esir, ekrat ve etrak idi.
Tabii fikri milliyet babasıdır.
Yine esir, ekrat ve etrak.
Yine bizdik esir olan. Yani yine esir olarak kaldık yani. Yani gelişmedik yani. Ama fikri milliyetle ne olacak? İnşallah biz esaretten kurtulacağız. Evet.
İşte o yalancı kaydı 3 veya 10 milyonun ayağında açıyoruz.
Serbest bırakın, korkmayın diyor. Verin bunların haklarını, hukuklarını. Tamamını verin. 1909. Evet. Bırak Kürtlerin hakkını. Ermeniler Rumların hakkını usta savunuyor. Evet.
Ta ki 3 kayıt ile mukayyet.
Bak bak bak.
300 milyon İslam'ın hürriyetine meydan açılsın.
Meydan açılsın ya. Siz bunu yapın onlar ona mecbur giderler. Açın şeyi. Heybeliada papaz okulunu açacaksın. Adamın dinine müsaade ediyorsun. Vatandaş diyorsun. Papaz yetiştirme okulunu kapatıyorsun. Anlatabildim mi? Niye? Yunanistan niye açmıyor? Bugün Kabe'yle bilmisle girer. Yunanistan açmasa da sen açacaksın. Senin vatandaşın, senin şeyin, idarende olan insanlar. Haklarını vereceksin. Ondan sonra bak meydanda konuş, sözün ses getirir. Onun için diyecek burada, devam et.
Lillahilhamd şimdi açılmaya
yavaş başlıyor. Yavaş yavaş açılmaya başlıyor, evet.
Elbette acilen üçü veren...
Acilen yani peşin. Peşin hemen üçü veren...
Ve acilen...
ileride
300'ü kazanan...
Zarar etmez. Tamam. Ben bugün bu üçü vereyim. Yani 3 milyonun ayağındaki bağları açayım. 100 sene sonra, 50 sene sonra da eğer diğerinin açılmasına sebebiyet verirsem benim için bu kazançtır. Gelecek neslini onların tahakkümünden kurtarıyorsun. Mevzi düşünmüyorsun, günlük yaşamıyorsun. Bakın diplomasi dersidir bu arkadaşlar. Devlet adamları bundan mahrum. Bir Bediüzzaman'ı dinlememekten gelen mahrumiyeti görüyor musun? Ayakları sallanıyor. Bir karar, ne karar verelim? Ha işte karar bu. Bunu 1909'da söylüyor. Olur mu dişi bunlar olmazdı. Avrupa veriyor. Demin öyledik, söyledik işte. Veriyor bak senin kendi azınlık kabul, azınlık onlar kabul etmiyor ama kendi vatandaşı olan Müslümanların dini vecibelerini yerine getirme adına okullar açmaya başladı. Niye? Adam akıllı düşün. Ben başka yerden adam getireceğime kendim açarım, vatandaşların din ihtiyacını gideririm. Şimdi bir Müslüman, bak düşün, yatırım yapmak istese, bir Müslüman efendime sanatını geliştirmek istese, bir Müslüman efendime hürriyet istese, bir Müslüman dinini geliştirmek istese nereye gider? Amerika'ya gider ya. İslam alemine gider mi? Niye? Hürriyet var diyor adam. Bir hürriyet ne kadar büyük bir nimet anlıyor musunuz? Bak bizim beyin göçü Amerika'ya gidiyor. Zeki insanlar oraya gidiyor. Niye buraya gelsin? Yeni yeni Türkiye inşallah ayaklarının üstünde durmaya başladı da yatırımlar buraya doğru döndü. Bu yatırımların dönme sebebi demokrasinin gelişmesidir. Emniyet sağlıyor. Adamın önünü açıyorsun. Karanlığa gitmiyor. Bu demokrasi ve istikrar ticaretin, sanatın anlatabiliyor bizim ülkemize gelmemize gelmez. Bizim de maddi ve manevi gelişmemize sebebiyet verecektir. Evet.
Yine bak maşallah burada bir Arapça ibare var ama.
Oku Davut Hoca.
Sağlam, keskin ve bilenmiş hüccetten kılıcı sağ eline ve hürriyeti de parlak renkli Arap atının dizgini gibi sol eline alacak olan İslam, bağ ve bahçelerimizin kökünü kurutan istibdadın başına.
Evet. Seyahuzul İslamu bi yeminihi. İslamiyet sağ eline minel hücceti seyfen sarimen cezaren mühenneda. Keskin Hint kılıcını diyor. Keskin olan Hint kılıcını İslamiyet sağ eline alacak. Ve şimalihi sol eline minel hücriyeti licame fersin arabiyyin müşrikil levni oku fel
Falikan
bi fe'sihi. Efendimiz sağ eline de diyor ve kavsihi. Ha. Fe'sihi ve kavsihi. Sağ eline de parlak güneş, parlak olan diyor Arap atının dizginini de sağ eline alıp onu da kavs gibi kullanacak diyor. Hı. Oldu mu? Peki ne yapacak bununla? İşte diyor bu nimetle yani sağ elinde efendime söyleyeyim parlak Hint kılıncını sol eline de o güzel Arap atının dizginini alan bu hürriyet ru'isel istibdadillezi bihi enderese bi besatinuha bizim bostanlarımızı helak edip yıkan o güzel yani şeyin hazravatın gelişmesini engelleyen İstibdadın başına havale ederek kıracaktır. Yerine güzel şeylerin geleceğini bekleyin diyor. Doğru mu? Bu anlamda.
Yine bak maşallah hem Nur'un Zülfikar ve Hüccetül Baliga gibi mecmualarını hem Yemen, Mısır, Cezayir, Hint, Fas, Kafkas, Fars ve Arap gibi İslam milletlerine haber verir gibi şifreli bir... Tamam.
Yani orada da bir gizli mesaj var, telmih var daha doğrusu. Burada kılınçtan maksat bizim bildiğimiz kılınç değil, Risale-i Nur'un hakikatleri, hüccetleri. Arap atından, kavsından maksat da İslam aleminin hürriyetiyle işte bu gibi devletlerin hürriyetine kavuşması bir araya geldiğinde hürriyetle Risale-i Nur hakikatleri bir araya gelirse istibdadın bostanlarımıza, gülistanlarımıza verdiği zararı kaldıracaktır diyor. Peki.
El-Fatiha.